Ayrım 7, sayfa 71. Ama 356. gece olunca demiş ki, üzerinde bakır bir halka bulunan eski bir mermer kapağı ortaya çıkarmış, bunu görünce arkadaşlarına seslenmiş, onlar da koşup gelmişler ve mermer kapağı kaldırmayı başarmışlar. Bunun üzerine önlerinde açılan, içinde ve ağızları iyice mühürlenmiş, eski görünümlü sayılmaz miktarda küpün sıralanmış bulunduğu büyük ve derin bir mahzen görmüşler. Ve urganlarla bunları bağlayarak yukarı çekmelerine olanak sağlaması için hasibi mahzene indirmişler. Genç hasip bir kez mahzene inince baltasıyla bu küplerden birini kırmakla işe başlamış ve hemen bundan yüksek nitelikli sarı bir balın aktığını görmüş. Odunculara buldukları hakkında bilgi vermiş, onlar da içlerinde eski zamanlardan kalma bir define bulacaklarını umdukları yerde bal bulmalarından biraz düş kırıklığına uğramışlarsa da içindekilerle birlikte bunca sayısız küpü satmakla elde edecekleri kazancı düşünerek epeyce sevinmişler. Bunun üzerine genç hasip bütün küpleri birbiri ardından bağlayıp hazır hale getirdikçe yukarı çekmişler. Odun yerine eşeklere bunları yüklemişler ve yoldaşlarını mahzenin dibinden çekmek istemeksizin içlerinden onu mahzenden çıkarırsak satıştan doğacak kazancı onunla paylaşmak zorunda kalırız. Zaten yaşamaktansa ölmesi ye tutulacak haytanın teki diyerek kente doğru yol almaya başlamışlar. Eşekleriyle böylece pazara ulaşınca içlerinden birini ona, biz dağdayken fırtına koptuğu sırada oğlunun eşeği kaçtı. Onu yakalamak için hasip de ardından koşmak zorunda kaldığı sırada biz bir mağaraya sığındık. Bassızlık bu ya, ansızın ormandan bir kurt çıktı. Oğlunu öldürüp eşekle birlikte yedi ve biz ondan kalıntı olarak biraz kanla birkaç kemik bulduk demesi için hasibin anasına göndermişler. Bu haberi işitince hasibin bahtsız anası ve karısı dizlerini dövmüşler ve umutsuzluklarından gözyaşları dökerek başlarını tozla örtmüşler. Onların hali böyleymiş. Odunculara gelince bal küplerini karlı bir fiyatla satmışlar ve öylesine bir kazanç sağlamışlar ki her biri çarşıda alışveriş için birer dükkan açmış. Her gün en iyi şeyleri yiyip içerek hiçbir zevkten kendilerini mahrum etmemişler. Bunların durumu da böyleymiş. Genç hasibe gelince onunki de şöyle, onu mahzenden çekip çıkarmadıklarını görünce bağırıp yalvarmaya başlamış ama boşuna. Çünkü oduncular çoktan oradan ayrılmış ve onu yardımına koşmaksızın ölüme terk etmiş bulunuyorlarmış. O zaman duvarlarda elleri ve ayaklarıyla tutunabilmek için delikler açmaya çalışmış ama duvarların granitten olduğunu ve baltanın çeliğine karşı durduğunu görmüş. Bunu görünce umutsuzluğu sınırsız olmuş ve mahzenin dibine doğru yürüyerek kendini ölüme terk etmeye hazırlanmış. O sırada birdenbire yürüdüğü yöredeki granit duvarın küçük bir aralığından iri bir akrebin çıktığını ve kendisini sokmak üzere ilerlediğini görmüş. Onu bir balta vuruşuyla ezmiş ve söz konusu aralığa bakarak oradan bir ışığın sızmakta olduğunu görmüş. Bunu görünce aklına aralığa baltanın keskin ağzını sokup altından kuvvetlice bastırmak fikri gelmiş ve büyük bir şaşkınlıkla bu yoldan burada yer almış bulunduğu anlaşılan bir kapının kendiliğinden açıldığını ve bir insan gövdesinin geçeceği kadar aralık sağladığını görmüş. Bunu görünce hasip bir an bile tereddüt etmeden açıklığa dalmış ve böylece kendini dip tarafından ışık görünen uzun bir yeraltı dehlizinde bulmuş. Bir saat kadar bu dehlizi izlemiş ve üzerinde gümüş bir kilitle altın bir anahtar bulunan kara çelikten büyük bir kapıya ulaşmış. Bu kapıyı açmış ve kendini ansızın saf zümrütten bir tepenin eteklerindeki bir gölün kenarında açık havada bulmuş. Gölün kıyısında üzerindeki değerli taşların göz kamaştırdığı altın bir taht görmüş, onun da yöresinde çepeçevre altın, gümüş, zümrüt, billur, çelik, abanoz ağacı ve beyaz sandaldan yapılmış iskemleler varmış. Bu iskemleleri saymış ve ne fazla ne eksik 12 bin adet olduğunu görmüş. Bunları saymayı bitirince ve suya yansıyan manzaranın güzelliğini hayretle seyrettikten sonra gölün ve dağın doyumsuz görünümünden daha çok zevk almak için ortadaki tahta oturmaya gitmiş. Hasip altın tahta oturur oturmaz zil ve gong sesleri duymuş ve birdenbire Zümrüt Tepe'nin yamaçlarının ardından çıkıp göle doğru açılan, yürümekten çok kayar gibi hareket eden bir sıra insan görmüş. Mesafenin uzaklığından ötürü biçimlerini seçememiş. Bunlar daha fazla yaklaşınca bunların baş döndürücü güzellikte olduğunu ama bedenlerinin tüm alt yarılarının uzamış ve yılan gibi sürünmekte bulunduğunu görmüş. Sesleri pek hoşmuş ve şarkılarıyla Yunancı olarak onun göremediği bir kraliçenin övgüsünü yapıyorlarmış. Ve birdenbire tepenin ardından yılansı dört kadının oluşturduğu bir eşkenar dörtgenin başları üzerinde kollarıyla taşıdıkları bir altın leğende bulunan gülen ve incelikle dolu kraliçeleri belirmiş. Dört kadın hasibin çabucak uzaklaştığı altın tahta doğru ilerlemişler, örtülerinin kıvılcımlarını düzelterek kraliçelerini oraya yerleştirmişler. O sırada öteki yılansı kadınlar da sürünerek gölün yöresinde yerleştirilmiş birer oturacak yere yerleşmişler. O vakit kraliçe tanısı büyülü bir sesle yöresinde bulunanlara Yunanca olarak birkaç sözcük söylemiş, sonra hemen zillerle bir işaret verilmiş ve tüm yılansı kadınlar kraliçenin onuruna Yunanca bir kaside söylemişler ve yerlerine oturmuşlar. Şarkılarını bitirince kraliçeleri hasibin varlığını fark etmiş ve başını incelikle ona doğru çevirmiş ve yaklaşması için ona işaret etmiş. Hasip ise çok heyecanlanmasına karşın yaklaşmış, kraliçe onu oturmaya çağırmış ve ona ''Benim yeraltı ülkeme hoş geldin, güzel bahtının buraya kadar getirdiği ey genç adam, tüm korkuları kendinden uzaklaştır ve bana adını söyle. Çünkü ben yeraltı ülkesinin kraliçesi Yemliha'yım ve bütün bu yılansı kadınlar benim uyruklarımdır. Konuş, bana kim olduğunu söyle ve nasıl oldu da benim kışlık oturma yerim olan ve Kafkas dağlarındaki yazlık oturma yerimi terk ederek her yıl birkaç aylığına gelip vakit geçirdiğim bu gölün kenarına ulaşabildiğini anlat.'' demiş. Bu sözleri duyan genç hasip, kraliçe Yemliha'nın önünde elleri arasından yeri öptükten sonra sağındaki zümrüt bir iskemleye oturmuş ve ''Adım Hasip'tir. Ben rahmetli Bilgin Danyal'ın oğluyum. Mesleğim odunculuktur. Oysa Ademoğulları içinde tacirliğe soyunabilecek, hatta büyük bir bilgin olabilecektim. Ama ben kendi kendime ölümden sonra mezarın dört duvarı arasına kapanmak için yeterli zamanım olacağını söyleyerek ormanların ve dağların havasını solumayı yeğledim.'' Genç Hasip'in verdiği bu yanıt Yemliha'nın pek hoşuna gitmiş ve ona ''Hasip, çukura terk edildiğin zamandan bu yana acıkmış ve susamış olmalısın.'' demiş. Ve mahiyetinden birine yaptığı işareti izleyerek bu kişi başının üzerinde üzüm, nar, elma, fıstık, fındık, ceviz, taze incir ve muz dolu bir altın tepsi olduğu halde kayarak genç adama yaklaşmış. Sonra hasip yiyip açlığını bastırınca bir yakuttan yontulmuş bardakta getirilen lezzetli bir şerbet içmiş. Bunun üzerine hizmetçi tepsiyi alarak uzaklaşmış. Kraliçe Yemliha da hasipe seslenerek ona ''Şimdi hasip şundan emin olmalısın ki ülkemde oturduğun sürece başına ancak hoş şeyler gelecektir. Aramızda bu gölün kenarında ve dağların gölgesinde bir ya da iki hafta kalmak niyetindeysen zamanını daha iyi geçirmen için sana yeniden insanlar arasına döndüğünde eğitimine yarayacak bir öykü anlatacağım.'' demiş. Ve yeraltı ülkesinin hükümdarı kraliçe Yemliha, yöresindeki altın ve zümrüt iskemlelere oturmuş 12 bin yılansı kadının dikkatle izledikleri bir çevrede Yunanlı bilgin Danya'nın oğlu Hasibe şu öyküyü anlatmış.
Belkia'nın öyküsü. Öykünün kahramanı olan Belkia'nın adı Enno, Litman ve Mothers çevirilerinde Buluye, Mardurs'ta Belukiye olarak geçiyor. Selami Münir Yurdatap Belkia olarak çevirmiş, biz de onunkine itibar ettik. Çevirmenin notu. Bil ki ey Hasip, beni İsrail ülkesinde çok bilge bir hükümdar varmış. Ölüm yatağında tahtının varisi oğlunu çağırmış ve ona ''Ey oğlum Belkia, kudreti eline aldığında sana bu sarayda bulunan her şeyin bir sayımını yapmanı ve hiçbir şeyin dikkatle incelenmeksizin geçiştirilmemesini tavsiye ederim.'' demiş. Kral olduğunda genç Belkıya'nın ilk özenli girişimi babasından kalan eşya ve hazineleri gözden geçirmek ve sarayda toplanmış tüm değerli eşyanın saklanmasına yarayan odaları dolaşmak olmuş. Böylece ıssız bir odanın tam ortasında küçük mermer bir sütun üzerinde abanoz ağacından yapılmış bir çekmece bulmuş. Belkıya bu abanoz çekmeceyi çabucak açmış ve içinde gördüğü bir parşömen tomarı alıp incelemiş. Bunun üzerinde Yunanca olarak şunlar yazılıymış. İnsanoğullarının, ecinnilerin, kuşların ve hayvanlıların efendisi olmak isteyen kimse, Hazreti Süleyman'ın gömütünün bulunduğu Yedi Denizler Adası'ndaki yüzüğünü bulmalıdır. Bu sihirli yüzüğü insanoğlunun babası Adem günaha girmeden önce cennette parmağında taşımış. Cebrail melek yüzüğü ondan alarak daha sonra Bilge Süleyman'a vermişti. Ama denizleri geçip yedi denizin ötesinde bulunan adaya gitmeyi hiçbir gemi göze alamamıştır. Bu girişimde başarı sağlayacak tek kişi bir bitkiyi bularak onun öz suyunu ayak tabanına sürmekle deniz üzerinde yürüyebilme yetkinliğini kazanacak olandır. Bu bitki kraliçe Yemliha'nın yeraltı ülkesinde bulunmaktadır ve sadece bu kraliçe bu bitkinin bittiği yeri bilir. Çünkü o bütün bitkilerin ve çiçeklerin dilinden anlar ve erdemlerinin hiçbiri bilgisinin dışında değildir. Bu yüzüğü bulmak isteyen kişi ilkin kraliçe Yemliha'nın yeraltı ülkesine gitmelidir ve başarı sağlayıp yüzüğü alacak kadar mutluysa sadece yaratılmış tüm varlıklara hükmetmekle kalmayacak, kendisine güzellik, gençlik, bilgelik ve ölümsüzlük sağlayacak olan karanlıklar ülkesine de girebilecektir. Sultan Belkıya bu yazıyı okuyunca hemen Beni İsrail'in din adamlarını, büyücülerini, bilginlerini toplamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahının belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 358. gece olunca demiş ki, hemen Beni İsrail'in din adamlarını, büyücülerini, bilginlerini toplamış ve onlara içlerinden herhangi birinin kendisini Kraliçe Yemliha'nın yeraltı ülkesine götürecek yolu gösterme olanağı bulunup bulunmadığını sormuş. O zaman hepsi birden parmaklarıyla ortalarında bulunan Bilge Affan'ı göstermişler. Bu Bilge Affan, bilinen bütün bilimlerde derinleşmiş, büyünün gizemlerini bilen, yıldız biliminin ve hendesinin anahtarlarına sahip ve kimya ve sihirbazlığın gizlerine aşina saygın bir yaşlı kişiymiş. Bunun üzerine genç kral Belkıya'nın önüne gelmiş, kral ona, "Gerçekten ey Bilge Affan, beni yeraltı kraliçesinin ülkesine götürebilir misin?" diye sormuş. O da, "Bunu yapabilirim." cevabını vermiş. O zaman genç kral Belkıya yokluğu sırasında ülkesinin tüm işlerini yönetmek üzere yerini vezirini bırakarak hükümdarlığa özgü kılığını çıkarmış ve hacı harmanisine bürünerek yolculuk pabuçlarını giymiş. Bundan sonra Bilge Affan'ı izleyerek sarayından ve kentinden çıkıp çöle dalmış. Ancak o zaman Bilge Affan ona, "Bize yolu gösterebilecek büyüleri yapmanın en uygun yeri burasıdır." demiş. Bunun üzerine orada durmuşlar ve Affan kum üzerinde kendi yöresinde büyük bir daire çizmiş. Sihirli merasim duaları okumuş ve oralarda benim yeraltı ülkeme giriş yerini bulmakta gecikmemiş. O zaman diğer başka sihirler de yapmış ve toprak açılarak ikisini de görmekte olduğun şu göle ulaştıracak geçit ortaya çıkmış. Ben ülkemi ziyarete gelmiş kimselere kim olursa olsun gösterdiğim saygıyla onları kabul ettim. Bunun üzerine ziyaret nedenlerini açıkladılar. Ben de hemen onları taşıyıcılarımın başının üzerindeki altın leğen üzerinde taşınarak geçerken sağdan soldan yüksek ya da alçak sesle her biri kendi dilinde erdemlerini açıklayan çiçekler arasından bu Zümrüt Tepe'nin üzerine yönelttim. Bize doğru böylesine yükselen bu musiki dolu, öz sularıyla kokulanmış uyumlu sesler ortasında çiçeklerinin tüm taç yaprakları kızıl olup eğip büken rüzgarda ayaklarını benim öz suyumla yıkayan kimseye ıslanmadan yüceler yücesi Tanrı'nın yarattığı denizler üzerinde yürümek erdemini sağlayan benim diye şarkı söyleyen bir bitki kümesinin önüne ulaştık. Bunun üzerine ben iki ziyaretçime, "İşte aradığınız bitki önünüzde bulunuyor," dedim. Affan da bu bitkiden istediği miktarda kopardı. Tomurcuklarını ezerek öz suyunu çıkardı ve kendisine verdiğim büyücek bir şişeye doldurdu. Bunun üzerine Affan'a sormak üzere kendisine, "Ey bilge Affan, şimdi bana ikinizi denizleri aşmaya iten nedeni söyleyebilir misin?" dedim. Bana, "Ey kraliçe, ecinnilerin, insanların, hayvanların ve kuşların efendisi Süleyman'ın sihirli yüzüğünü aramak üzere 7 deniz adasına gitmek için," diyerek yanıt verdi. Ona, "Nasıl ey bilge, bilmez misin ki Süleyman'dan sonra hiç kimse ne yaptıysa da bu yüzüğün sahibi olamadı. İnanın bana Affan ve sen genç Belkiya, beni dinlerseniz Tanrı'nın yarattığı denizleri kimsenin eline geçiremediği bu yüzüğü aramak üzere dolaşmak, bu niyetle girişeceğiniz bu gözü pek bu anlamsız tasarıdan vazgeçin. İyisi mi siz buradan yiyenleri sonu gelmez gençliğe kavuşturan bitkiden koparın," dedim. Ama beni dinlemek istemediler ve benden izin alarak geldikleri yolda gözden kayboldular. Burada kraliçe Yemliha konuşmayı kesmiş ve bir muz soyarak kendi eliyle genç Hasip'e uzatmış. Kendisi de bir incir yiyerek ona, "Ey Hasip, Belkiya'nın öyküsü ve 7 deniz üzerindeki ve diğer yerlerdeki serüvenleri üzerine anlattıklarımı sürdürmeden önce bir kemer gibi toprağa saran Kafkas Dağı ayağındaki ülkemin durumu, canlı ve konuşkan bitkileri, ecinlileri ve uyruklarımız olan ve sayısını sadece Tanrı'nın bildiği yılansı kadınlar hakkında tam bir bilgi edinmek istemez miydin? Sana renkleri mavi göklere yansıyan El Sakrat adlı harika zümrüt kayalıklar boyunca uzanan Kafkas Dağı'nı anlatmamı ister misin? Aynı fırsatı yakalayarak Kral Can Bin Can'a bağlı bulunan ecinnilerin başkenti Cinistan'ın kesinlikle Kafkasların neresinde bulunduğundan söz edeyim. Ve sana Elmaslar Vadisi'nde Rıh denen kuşun barındığı yeri açıklayayım. Ve bu arada ünlü yiğitlerin yaptıkları kahramanlıklarla çınlayan savaş alanlarını belirteyim," demiş. Ama genç Hasip, "Ey kraliçe Yemliha, ben daha çok Kral Belkiya'nın serüveninin sonunu dinlemeyi yeğlerdim," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine kraliçe sözünü şöyle sürdürmüş. "Genç Belkiya ve bilge Affan, Süleyman'ın bedeninin yatmakta bulunduğu 7 deniz sonunda kurulmuş bulunan adaya gitmek üzere beni terk ettikten sonra ilk denizin kıyısına ulaşmışlar ve orada karaya çıkıp oturmuşlar. Ve büyük bir çabayla şişede toplamış bulundukları bitki öz suyunu ayaklarına ve topuklarına sürmeye başlamışlar. Sonra ayağa kalkıp büyük bir dikkatle deniz üzerinde ilerlemeye başlamışlar. Ama boğulmak korkusu olmaksızın su üzerinde sağlam toprak üzerinde yürümekten bile iyi yürüdüklerini görerek yüreklenmişler ve zaman kaybetmemek için gittikçe daha fazla hızlanarak yola koyulmuşlar. Böylece bu deniz üzerinde 3 gün 3 gece yürümüşler. 4. günün sabahında güzelliğine onu cennet yerine koyduracak kadar şaşırdıkları bir adaya ulaşmışlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.